20. ayırım sayfa 196. Sevgilim sorun ne? Sorun mu? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Bazı kısımları hiç hoşuna gitmeyecek ama. Pekala Henk. Mesele basitçe şu. Dün o toplantıdaydım. Seni ve Atticus'u aşağıdaki masada olanca ihtişamınızla ve o iğrenç adamla, o pislikle yan yana gördüm ve açık söyleyeyim mi? Midem bulandı. Velhasıl evlenmeyi düşündüğüm erkek, velhasıl öz babam, velhasıl beni öyle bir iğrendirdi ki kustum, hala da kusuyorum. Tanrı aşkına nasıl yaparsınız? Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hepimiz yapmak istemediğimiz pek çok şeyi yapmak zorundayız Jean-Louis. Kız parladı. Ne biçim yanıt bu be? Jack amcanın sonunda kafayı tamamen sıyırdığını düşünmüştüm ama artık o kadar da emin değilim. Tatlım dedi Henry. Şekerliği masanın ortasına itti, sonra geri çekti. Bir de böyle bak, Maycomb Vatandaşlar Konseyi'nin bu dünyadaki tek amacı Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir protesto. Zencilere karşı da işleri böylesine aceleye getirmemeleri için bir uyarı aynı zamanda. Aynı zamanda da ortalıktaki bütün beyaz süprüntülerin ayağa fırlayıp pis zenci diye höykürebilmesi için dört dörtlük bir dinleyici topluluğu. Böyle bir şeyin nasıl parçası olursun, nasıl? Henry şekerliği ona doğru itti, tekrar geri çekti. Jean-Louis şekerliği onun elinden aldı, masanın bir köşesine çarparak koydu. Jean-Louis daha önce de söylediğim gibi yapmak zorunda kaldığımız, yapmamanız gereken. Bitirmeme izin verecek misin? Yapmak istemediğimiz ama yapmak zorunda kaldığımız bir sürü şey var. Hayır, bırak da konuşayım lütfen. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanı sağlayacak bir şey bulmaya çalışıyorum. Klanı biliyorsun. Evet, klanı biliyorum. Şimdi bir sus. Klan uzun zaman önce saygın bir örgüttü. Masonlar gibi. Bir ağırlığı olan neredeyse her erkek onun üyesiydi. Bay Finch'in gençliğinde yani. Bay Finch'in de katıldığını biliyor muydun? Bay Finch'in hayatı boyunca katıldığı hiçbir şeye şaşırmam artık. Şimdi anlaşılıyor. Jean-Louis, kapa çeneni. Bay Finch'in klandan hiçbir çıkarı yoktu, şimdi de yok. Örgüte neden katıldığını biliyor musun? O maskelerin ardında tam olarak hangi kasaba sakininin bulunduğunu öğrenmek için, hangi erkeklerin, hangi insanların tek bir toplantıya gitmiş, bu da ona yetmiş. Yüce sihirbaz, meğer metodist vaizmiş. Tam da Atticus'un hoşlandığı güruh. Sus dedim Jean-Louis, sana Atticus'u yönlendiren güdüyü açıklamaya çalışıyorum. O sıralar klan tamamen siyasal bir güçtü. Öyle haç yakmalar filan yoktu. Yine de baban suratlarını örten insanlarla bir arada olmaktan müthiş rahatsız oldu. Hala da oluyor. Eğer bir gün gerekecek olursa kimlerle mücadele edeceğini öğrenmek zorundaydı. Bunların kim olduğunu bilmesi gerekiyordu. Velhasıl saygıdeğer babam görünmez imparatorluğun bir üyesi yani. Jean-Louis, burada 40 yıl öncesinden söz ediyoruz. Büyük olasılıkla ulu ejderha rütbesine erişmiştir şimdiye. Harry tarafsız bir sesle insanların eylemlerinin gerisinde yatan güdüleri görmeni sağlamaya çalışıyorum dedi. Bir erkek karşıdan bakıldığında pek de matah olmayan bir şeyin parçasıymış gibi görünebilir. Fakat o kişiyi buna iten güdüleri iyice anlamadan onu yargılamak bize düşmez. Bir erkek için içten içe kaynıyor olabilir ama ılımlı bir tepki vermenin öfkesini sergilemekten daha çok işe yarayacağını biliyordur. Bir insan düşmanlarla lanet okuyabilir, onları yok sayabilir, oysa onları tanımak çok daha akıllıcadır. Dedim ya, bazen istemediğin halde. Jean-Louis atıldı. Sen şimdi sürüye ayak uydur mu demek istiyorsun? Vakti gelince de. Henry onu düzeltti. Dinle bakalım. Balım, insanların özellikle de erkeklerin yaşadıkları topluma hizmet edebilmeleri için o toplumun belli taleplerine uymaları, boyun eğmeleri gerektiği hiç aklına gelmedi mi? Maycomb ilçesi benim memleketim tatlım, benim bildiğim yaşanacak en iyi yer. Burada çocukluğumdan beri iyi bir sicil oluşturdum. Maycomb beni bilir, ben de Maycomb'u. Maycomb bana güvenir, ben de Maycomb'a. Ekmeğimi bu kasabadan çıkarıyorum, bu kasabada bana iyi bir yaşam verdi. Ancak Maycomb buna karşılık bazı şeyler istiyor. Makul, temiz bir hayat sürmeni, Kiwanis kulübe katılmanı, pazar günleri kiliseye gitmeni istiyor. Onun usullerine ayak uydurmanı istiyor. Henry tuzluğu inceledi, baş parmağını onun tırtıklı kenarlarında gezdirdi. Şunu hiç unutma tatlım dedi. Sahip olduğum her şey için eşek gibi çalışmam gerekti. Meydanın karşısındaki dükkanda çalıştım. Çoğu zaman öylesine bitkin düşerdim ki yapabildiğim tek şey dersleri aksatmamak olurdu. Yazları memlekette annemin dükkanında çalışırdım. Orada çalışamadığım zamanlarda da evde çekiç sallıyor olurdum. Jean-Louis, seninle Jem'in elde var bir saydığı şeylere ben çocukluğumdan beri tırnaklarımla kazıyarak sahip olabildim. Sizin elde var bir saydığınız bazı şeylere de hiç sahip olamadım. Asla da olamayacağım. Sırtımı yaslayabileceğim tek şey kendimim. Bu hepimiz için geçerli Hank. Hayır değil, burada değil. Ne demek istiyorsun? Senin yapabileceğin bazı şeyleri ben yapamam diyorum. Ben neden böylesine ayrıcalıklı biriymişim peki? Sen bir Finch'sin. Evet, ben bir Finch'im. Ne olmuş? Dolayısıyla canın isterse üzerinde işçi tulumu, ucu aşağıdan sarkan gömleğinle ve yalın ayak kasabada gerine gerine dolaşabilirsin. Maycomb şöyle der. Yine Finch damarı kabardı. Onun tarzı bu. Maycomb güler, sonra da kendi işine bakar. Şu bizim Scott hiç değişmeyecek. Maycomb nehirde çırılçıplak yüzdüğünü duyunca hiç şaşırmaz. Kıs kıs güler. Zerre değişmemiş der. Bildiğimiz Jean-Louis işte. Hatırlıyor musunuz bir keresinde? Tuzluğu masaya bıraktı. Ama Henry Clinton hele bir kaidelerden azıcık sapmaya görsün. Maycomb, Clinton damarı kabardı demez. İçindeki ayak takımı ortaya çıktı işte der. Hank, doğru değil bu. Sen de biliyorsun. Hem haksızlık hem de vefasızlık ama en çok da gerçek dışı. Jean-Louis, doğru bu dedi Henry tatlılıkla. Muhtemelen bunu oturup hiç düşünmemişsindir ama. Hank, sen bir tür aşağılık kompleksine kapılmışsın. Ben öyle bir şeye kapılmadım. Sadece Maycomb'u iyi tanıyorum. Bu konuda zerre hassasiyetim yok ama Tanrı şahit bunun kesin kes bilincindeyim. Maycomb bana yapamayacağım bazı şeyler olduğunu ve yapmak zorunda olduğum bazı şeyler olduğunu söylüyor. Tabii eğer. Eğer ne? Yani tatlım, burada yaşamaktan gerçekten hoşlanıyorum. Diğer erkeklerin hoşlandığı şeylerden de öyle. Kasabanın bana duyduğu saygıyı korumak, bu kasabayı hizmet etmek, bir avukat olarak isim yapmak, para kazanmak istiyorum. Evlenmek, bir aile kurmak istiyorum. Tam da bu sırayla sanırım. Jean-Louis oturdukları locadan kalktı, sert adımlarla kafeden çıktı. Henry hemen peşine takıldı, kapıda durdu, içeriye seslenip hesabı az sonra halledeceğini söyledi. Jean-Louis dur, kız durdu. Evet, balım, ben yalnızca gözünü açmaya çalışıyordum. Gözlerim gayet açık dedi Jean-Louis. Korkmuş, küçük bir adam görüyorum. Atticus'un sözünden çıkmaya korkan, kendi ayakları üzerinde durmaktan korkan, öteki kırmızı yanaklı erkeklerden ayrı düşmekten korkan, küçük bir adam görüyorum. Yürümeye başladı. Arabanın olduğu yöne doğru yürüdüğünü sanıyordu. Arabayı ofisin önüne park ettiğini sanıyordu. Jean-Louis, lütfen bir dakika bekler misin? Pekala, bekliyorum. Hayatın boyunca garanti saydığın şeyler olduğunu söyledim ya. Tabii ya, garanti saydığım öyle çok şey var ki hepsi de tas tamam sende sevdiğim şeyler. Sana daima saygı duydum. Seni Tanrı bilir nelerin yerine koydum. Çünkü elde ettiğin, bir parçan yaptığın her şey için çalışıp çabaladın. Canını dişine taktın. Bunların arasında bir dolu meziyetin bulunduğunu düşünüyordum ama belli ki yanılmışım. Cesur, gözü pek olduğunu sanıyordum. Ayrıca kaldırımın aşağısına doğru yürüdü. Maycomb'un ona baktığının, Henry'nin ise yanında süklüm püklüm gülünç bir şekilde yürüdüğünün farkında değildi. Jean-Louis, lütfen beni bir dinler misin? Allah kahretsin, ne var? Sana bir şey sormak istiyorum, tek bir şey. Ne yapmamı bekliyordun kuzum? Söyle, benim ne yapmamı bekliyordun? Ne yapmanı mı? Senden o altın kaplama kıçını Vatandaşlar Konseyi'nden uzak tutmanı bekliyordum. Atticus'un tam karşısında oturması umurumda bile değil. Sağında İngiltere Kralı'nın, solunda da Yehova Hazretlerinin oturması şeyimde bile değil. Senden bir erkek olmanı bekliyordum. Hepsi bu. Keskin bir soluk aldı. Sen lanet olası bir savaşın içindesin. Bu da korkmanın bir başka türü. Ama o savaşı verdin, onu atlattın. Sonra da ömrünü korku içinde tüketmek üzere evine döndün. Maycomb'dan korkarak, Maycomb, Alabama'dan korkmak. Vay canına. Ofisin kapısına varmışlardı. Henry onu omuzlarından yakaladı. Jean-Louis, bir saniye durur musun lütfen? Beni dinle. Aman aman, biri olmadığımı biliyorum. Ama bir dur düşün, lütfen düşün. Burası, bu kasaba benim hayatım, anlamıyor musun? Allah kahretsin. Ben Malcolm ayak takımının bir üyesiyim. Ama Malcolm'un da bir parçasıyım. Ödleyin küçük bir adamım. Öldürülmeye bile değmem ama burası benim yuvam. Ne yapmamı istiyorsun? Evlerin çatısına çıkıp bağırmamı mı? Ben Henry Clinton'ım ve buradan hepinizin pespaye martavalcılar olduğunuzu söylüyorum. Burada yaşamak zorundayım. Jean-Louis, bunu anlamıyor musun? Senin kahrolası ikiyüzlünün teki olduğunu çok iyi anlıyorum. Sana göstermeye çalıştığım şey şu balım. Sen bende olmayan tatlı bir ayrıcalığa sahipsin. Avazın çıktığı kadar bağırabilirsin, ben bağıramam. Bana tamamen karşı olan bir kasabaya nasıl yararlı olabilirim? Buradan çekip gitsem, bak, belli bir eğitim aldığımı ve Malcolm için az ya da çok yararlı biri olduğumu kabul ediyorsun herhalde. Bir fabrika işçisi benim işimi yapamaz. Şimdi bütün bunları çöpe atıp bakkal dükkanına dönmem ve insanlara hukuksal yeteneğimle becerebildiğimce yardım etmek yerine un satmam mı gerekiyor? Hangisi daha değerli? Henry, kendinle yaşamayı nasıl beceriyorsun? Kolay sayılır. Bazen kanaatlerimi dünya alem ilan etmiyorum. Hepsi bu. Hank, biz iki ayrı kutubuz. Çok fazla şey bildiğimi söyleyemem ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Ben seninle aynı evde yaşayamam. Ben bir ikiyüzlüyle yaşayamam. Arkasından gelen kuru, kibar bir ses şöyle dedi. Neden yaşayamazmışsın anlamadım. İkiyüzlülerin de bu dünyada yaşamaya diğerleri kadar hakkı var. Jean-Louis arkasını döndü ve babasıyla burun buruna geldi. Şapkasını geriye itmişti, kaşları kalkıktı, kızına gülümsüyordu. Hank, dedi Atticus, neden gidip meydandaki güllere şöyle uzun uzun bakmıyorsun? İstemesini bilirsen Estel sana bir tane verebilir. Göründüğü kadarıyla bugün ondan usulünce gül isteyen tek kişi ben olmuşum. Atticus elini ceketinin yakasına götürdü. Yaka deliğine kıpkırmızı taptaze bir gonca iliştirilmişti. Jean-Louis alana doğru baktı ve Estel'i gördü. Çalıların altını çapalayıp duran ikindi güneşine karşı siyah bir karaltı. Henry elini Jean-Louis'e uzattı, sonra geri çekip yeniden bedeninin iki yanında sallandırdı. Tek sözcük etmeden uzaklaştı. Kız caddenin karşısına geçen erkeğin arkasından baktı. Onun hakkındaki her şeyi biliyordun, öyle mi? Kesinlikle. Atticus ona öz oğlu gibi davranmış, yaşasaydı Jem'in hakkı olacak olan sevgiyi ona vermişti. Ansızın tam da Jem'in öldüğü noktada durduklarını ayrımsadı. Atticus onun ürperdiğini gördü. Hala seninle değil mi, dedi. Evet, bunu aşma vaktin gelmedi mi? Ölülerini göm Jean-Louis. Bunu tartışmak istemiyorum, buradan gitmek istiyorum. Öyleyse ofise girelim. Babasının ofisi onun için hep bir sığınak olmuştu. Ona kucak açmıştı. Burası dertler ortadan kalkmadığında onları katlanılır kılan yerdi. Atticus'un çalışma masası, üzerindeki dava özetleri, dosyalar ve profesyonel eşyalarla hala kendini soluk soluğa bir külah dondurmanın aciliyetiyle 5 sent istemek için içeriye attığındaki gibi miydi acaba? Babasının oturduğu dönen koltuğu çevirdiğini ve bacaklarını uzattığını görebiliyordu. Sonra elini cebine daldıracak, bir avuç bozukluk çıkaracak ve içlerinden onun için çok özel bir 5 sent seçecekti. Kapısı çocuklarına asla kapanmazdı. Babası yavaşça oturdu. Koltuğunu ona doğru çevirdi. Jean-Louis acının yüzünü yalayıp geçtiğini gördü. Hank'le ilgili her şeyi biliyordun yani. Evet, erkekleri anlamıyorum. Eh, bakkaliye parasıyla karısını aldatan erkek bakkalı kandırdığını düşünmez. Erkekler dürüstlüklerini şu güvercin yuvalarına benzeyen ayrı ayrı gözlerde saklamaya eğilimlidir. Jean-Louis bazı bakımlardan sapına kadar dürüstken, bazı bakımlardan da kendilerini kandırırlar. Hank'e karşı bu kadar haşin olma. Elinden geleni yapıyor. Jack bana bir şeye üzüldüğünü söyledi. Jack amcamı. Bir süre önce aradı ve başka şeylerin yanı sıra eğer henüz patlamadıysan patlamak üzere olduğunu söyledi. Az önce işittiklerime bakılırsa patlama gerçekleşmiş. Jack amca ona söylemişti demek. Aile üyeleri tarafından teker teker terk edilmeye alışmıştı artık. Jack amca bardağı taşıran son damlaydı. Hepsinin canı cehenneme. Aferin sana diyecekti ona. Diyecek ve çekip gidecekti. Onunla tartışmayacaktı. Bu abes olurdu. Adam onu her seferinde yeniyordu. Ömrü boyunca onunla girdiği hiçbir tartışmayı kazanamamıştı ve bir kez daha denemeye niyeti yoktu. Evet efendim, bir şeye üzüldüm. Şu katıldığın vatandaşlar konseyine. Bence mide bulandırıcı bir şey. Bunu da işte açık açık söylüyorum. Babası koltuğunda geriye yaslandı. Jean-Louis dedi, sen New York gazetelerinden başkasını okumuyorsun. Hiç kuşkum yok ki tek gördüğün vahşi tehditler, bombalamalar filan. Maycomb konseyi Kuzey Alabama'daki, Tennessee'deki benzerleri gibi değil. Bizimki kendi insanlarımız tarafından oluşturuldu ve onlar tarafından yönetiliyor. Dün hemen hemen ilçedeki bütün erkekleri orada gördüğüne ve oradaki neredeyse bütün erkekleri tanıdığına bahse girerim. Evet efendim öyle. O yılan Willoughby'de varıncaya kadar hepsini. Oradaki her erkek muhtemelen farklı bir nedenle oradaydı dedi babası. Hiçbir savaş böylesine farklı nedenlerle sürdürülmemiştir. Kim demişti bunu? Tamam ama hepsinin orada toplanma nedeni tekti. Ben iki katılma nedenimi söyleyeyim sana. Federal hükümet ve NAACP, Jean-Louis, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilk tepkin ne oldu? Güvenli bir soruydu bu, yanıtını verecekti. Öfkeden gözüm döndü dedi. Dönmüştü, tahmin etmişti. Böyle bir sonuç çıkacağını anlamıştı. Buna hazırlıklı olduğunu düşünmüştü ama köşe başındaki kulübeden bir gazete alıp da okuyunca önüne çıkan ilk bara dalmış ve bir kadeh sek bourbonu kafaya dikmişti. Neden peki? Şey işte yine karşımıza geçmiş, bize ne yapacağımızı söylüyorlar dedim. Babası sırıttı. Kendin gibilerle aynı tepkiyi vermekle yetinmişsin dedi. Kafanı kullanmaya başlayınca ne düşündün peki? Fazla bir şey düşünmedim ama beni korkuttu. Her şey geriye gidiyor gibiydi. Arabayı atın önüne, üstelik çok çok uzağa bağlıyorlardı. Nasıl yani? Babası onu kışkırtıyordu. Kışkırtsın bakalım. Şu an güvenli bir zemindeydiler. Eh, bir kanunun eksiğini kapatmaya çalışırken bir başkasına adeta yok ettiler. Onuncuyu. Küçük bir yasa, yalnızca tek cümlelik ama her nasılsa anayasadaki en anlamlı kanun da o sanki. Bu sonuca kendi başına mı vardın? Tabii elbette Atticus, anayasa hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şu ana kadar söylediklerin anayasal açıdan gayet sağlam. Devam et. Nasıl devam edeyim? Gözlerinin içine bakamadığımı söyleyerek mi? Madem anayasayla ilişkin görüşlerini sormuştu, öyleyse dinleyecekti. Aslında görebildiğim kadarıyla mahkeme nüfusun küçük bir parçasının gerçek gereksinimlerini karşılamak üzere büyük çoğunluğu etkileyebilecek korkunç bir karar aldı. Bizimle aklına esen herhangi bir şeyi başlatmak isteyen uyanık biri arasındaki tek şey olan anayasa ve anayasa mahkemesi kalkıp bir solukta koskoca bir yasayı iptal ediveriyor. Benim yorumum böyle. Denetimlerden, teftişlerden, dengelerden filan oluşan bir sistemimiz var ama yasama üzerinde neredeyse hiçbir denetimimiz yok. Bu tehlikeli işi kim başaracak peki? Eyvahlar olsun. Astros Stüdyo gibi konuşmaya başladım. Efendim? Yok bir şey. Ben yalnızca doğrusunu yapmaya çalışırken kendimizi savunmasız bıraktığımızı söylüyorum. Kendimizi doğrudan fiziksel varlığımıza yönelik cidden tehlikeli olabilecek bir şeye maruz bıraktığımızı. Parmaklarıyla saçlarını karıştırdı. Karşı duvardaki sıra sıra kahverengi ve siyah ciltli kitaplara, mahkeme raporlarına baktı. Solundaki duvarda asılı duran, 9 yaşlı adamı gösteren solmuş resme baktı. Roberts ölmüş müydü? Anımsayamıyordu. 20. ayırımın sonu, sayfa 206.